Ayrım 11.
Lozan Antlaşması çeşitli engellemelerle 1927'ye kadar Senato'ya gelememiştir. Değerli araştırmacı Bilal Şimşir'in belirttiğine göre mütareke yıllarında Türk düşmanlığı kampanyasına öncülük eden Ermenistan bağımsızlığı için Amerikan Komitesi, American Committee for the Independence of Armenia adlı örgüt, bu kez Lozan Antlaşması'na karşı Amerikan Komitesi, The American Committee Opposed to the Lozan Treaty adını aldı. Bu örgüt bütün olanaklarıyla Lozan Antlaşması'na savaş açtı. Kampanyaya başka örgütler, gazeteler ve Amerikan iç politikasını oynayan muhalefetteki Demokratik Parti ileri gelenleri de katılınca Amerikan kamuoyu ve kongre tümüyle baskı altına alındı. Bu kampanyanın liderlerinden James W. Girard için 1927 yılında T.C. Washington Büyükelçiliğine atanan Ahmet Muhtar Bey şu bilgileri veriyor. New York'un ileri gelen avukatlarından ve muhalefetteki Demokrat Parti liderlerindendir. Ermeni örgütlerince satın alınmış bir kişidir. Büyük Savaş'ta Amerikan Berlin Büyükelçisiydi. Türkiye'yi hiç tanımamaktadır. Aşırı İngiliz yanlısıdır. Berlin'deki elçiliği sırasında Amerika'yı İngiltere yanında Almanya'ya karşı savaşa sokmak için hayli çaba harcamıştır. İngiltere'ye yaptığı bu hizmetine karşılık İngiliz hükümeti kendisine nişan vermiştir. Amerika'daki Ermeni örgütleri de Türkiye'ye karşı kampanyalarında İngilizlerce kışkırtılmakta ve paraca beslenmektedirler. Komitenin liderlerinden biri de Vahan Kardashyan adlı bir Ermeni avukattı. Kardashyan 1910-1915 yıllarında Washington'daki Osmanlı elçiliğinde tercümanlık yapmış bir görevliydi. İşine son verilince Osmanlı hükümetinden alacağı bulunduğunu ileri sürmüştü. Amerika'da Türk düşmanlığı kampanyasının liderlerinden biri de Amerika'nın eski İstanbul Büyükelçisi Henry Morgenthau idi. Değerli ve dikkatli okurlarım bu ismi Ermeni sorununu irdelediğim bölümden anımsayacaklardır. New York'un tanınmış ailelerinden ve muhalefetteki Demokrat Parti'nin ileri gelenlerinden olan Morgenthau, mütareke yıllarında Türklere karşı yazılar yazmıştı. Lozan Barış Konferansı tarihlerinde Türklere karşı silah kullanılmasını savunuyor ve 1923'ün 10 Ocak günü The New York Times gazetesi şunları yazıyordu. 400 yıldır Türkleri Avrupa'dan kovmak için çaba harcayan Avrupalılar için Lozan çok acı bir ders olmuştur. Türklerin Avrupa'dan kovulmaları şöyle dursun, Avrupalıların Türkiye'den kovulacakları anlaşılmaktadır. Türkleri yola getirmenin tek yolu onlara karşı silaha başvurmaktır. Morgenthau, Lozan Antlaşması'ndan sonra da eli kanlı despotizmle yapılan anlaşma başlıklı yazılar yazıyor, bu yazılarını Amerikan Kongresi'ne yolluyor ve anlaşmanın reddedilmesini istiyordu. Her ne kadar Amerika'daki misyonerlerin çoğu, biraz ileride göreceğimiz gibi, Lozan'ın imzalanmasından yana tavır koymuşlardıysa da, ABD Anglikan Kilisesi'nden 110 kişilik bir din adamları grubu da Lozan Antlaşması'na hayır kampanyasına katıldılar ve bir bildiri imzaladılar. Lozan'ın kabulünden yana olanlar. New York'taki Türk Teavün Cemiyeti, Turkish Welfare Association, bu aleyhteki kampanyaya karşı 1924 yılında ilk tepkiyi gösterdi. Özgür İnsanlar Ülkesi'nin liderlerine başlıklı İngilizce küçük bir broşür yayımladı. Amerikan Kongresi üyelerine dağıtılan bu broşürde, yeni Türk demokrasisiyle anlaşması bulunmayan tek ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bu durum Türkiye'deki Amerikan çıkarlarına da ters düşer. Türk düşmanları kapitülasyonların kaldırılmasına karşı çıkıyorlar. Oysa kapitülasyonlar yalnız Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını kösteklemekle kalmamış, aynı zamanda çeşitli ırklar arasında ayrılıklar ve çatışmalar yaratmıştır. Lozan'da öteki bütün ülkeler kapitülasyonların kaldırılmasını kabul etmişlerdir. Amerika'daki Türkler açık kapı ve herkese fırsat eşitliği politikasını benimsemiş olan Amerika'nın da kapitülasyonların kaldırılmasını onaylayacağına inanmaktadırlar. Türkiye'deki Amerikan okullarıyla misyonlarının kapitülasyonsuz çalışamayacakları iddiası yanlıştır. Bunun yanlışlığını İstanbul'daki Robert Koleji müdürü gibi çeşitli yetkililer de belirtmişlerdir. Bugünkü Türkiye en demokratik temeller üzerine kurulmuş bir cumhuriyettir. Bütün Türkiye'de yepyeni bir hayat, yepyeni bir enerji ve gayret görülür. Dirlik, düzenlik egemendir deniyordu. Bu arada anlaşmaya evet diyen Amerikalılar da örgütlendiler. Merkezi New York'ta bulunan Türkiye ile anlaşmanın onaylanmasına yana olan Amerikan kurumlarıyla derneklerinin genel komitesi, General Committee of American Institutions and Associations in Favor of Ratification of the Treaty with Turkey adlı bir örgüt kurdular. 14 kurum ve dernek bu örgüte katıldı. Bazı ticaret odaları, misyoner dernekleri ve Türkiye'deki tüm Amerikan kulüpleriyle dernekleri komitenin üyeleri arasındaydı. Uluslararası ilişkiler ve devletler hukuku alanlarında uzmanlaşmış, Dış Politika Derneği ile Chicago Dış İlişkiler Derneği de anlaşmaya evet diyenler arasında yer alıyorlardı. Bu örgütün yayınladığı belgelerin çoğu 1926 yılı sonunda kalınca bir kitapta toplandı. Türkiye ile anlaşma, Lozan Anlaşması'nın onaylanmasından yana demeçler, kararlar ve raporlar adını taşıyan ve büyük boy 220 sayfa tutan bu kitapta Lozan Anlaşması kısaca şöyle savunuluyordu. 1. Türkiye'deki bütün Amerikalılar anlaşmanın onaylanmasından yanadırlar. Anlaşma çerçevesinde işlerini sürdürebileceklerine, yoksa ciddi güçlüklerle karşılaşacaklarına inanmaktadırlar. 2. Anlaşma Türkiye'deki Amerikalılara öteki yabancılarla eşit haklar sağlamaktadır. Şimdiye kadar 27 ülke Türkiye ile benzer anlaşmalar imzalamış ve onların vatandaşları tanınan haklardan yararlanmaktadırlar. 3. Türkiye ile Amerika arasındaki eski anlaşmalar artık öne sürülemez. Bunlar eksikti ve artık ömürlerini tamamlamışlardır. Türkiye'de çalışan her Amerikalı da bu kanıdadır. 4. Türkiye ile anlaşma yapan her devlet kapitülasyonların kaldırılmasını kabul etmiştir. Amerika Türkiye ile savaşa girmedikçe kapitülasyonları yaşatamaz. 5. Anlaşmanın onaylanmaması Türkiye'deki Rumlara ve Ermenilere herhangi bir yarar sağlamayacaktır. Tersine Amerika'nın Türkiye'deki etkisini sıfıra indirecek ve dolayısıyla bu azınlıkları Amerika'nın moral desteğinden de mahrum bırakacaktır. Ermeniler için Türkiye'den toprak koparma olanağı yoktur. Amerika Ermenilere karşı hukuki veya manevi herhangi bir sorumluluk yüklenmiş değildir. Bütün bu kampanyalar sırasında Amerikalı misyonerlerde de önemli bir dönüş ortaya çıkar. 19. yüzyıldan beri sürekli olarak Türk aleyhtarlığı yapmış, Ermenileri Türkiye aleyhine kışkırtmış olan ve Amerika'da bir korkunç Türk imajının yaratılmasına birinci derecede sorumluluğu bulunan Amerikan protestan misyonerleri bu defa 180 derecelik bir dönüş yapmışlardır. Şimdi bütün bu misyonerler oy birliğiyle Lozan Anlaşması'nı savunmaktadır. Bu tavrın arkasında anlaşma Amerika tarafından onaylanmazsa Amerikan misyonerlerinin Türkiye'den büsbütün ayaklarının kesileceği kaygısı vardır. Misyonerler aynı zamanda Atatürk Türkiye'sine hayranlık duymaya başlamışlardır. Türkiye'deki devrimci atılımları dikkatle izlerler. Türkiye'yi tanımayan Amerikalılara bunları anlatmaya çalışırlar ve Lozan Anlaşması'na evet kampanyasının öncülüğünü yaparlar. İstanbul Robert Kolej Müdürü Dr. Galef Frank Gates de Lozan Anlaşması'nın onaylanması gerektiğini savunanlar arasındadır. 39 yıldır Türkiye'de oturan ve 35 yıldan beri de İzmir Amerikan Koleji Müdürü olan Alexander McLellan, son 3 yılda Türkiye'de gerçekleşen köklü değişimi gözle görmeyince insan bu ülkenin şimdiki durumunu kavrayamaz. Washington'daki Senato, Ankara hükümetinin yeni atılımcı ruhunu ve sosyal, dini ve ekonomik alanlarda şimdiye kadar gerçekleştirdiği şaşırtıcı başarıları kavrayabilirse, Lozan Anlaşması'nı hemen oy birliğiyle onaylar demektedir. Türkiye ile iş yapan Amerikan ticaret odaları da Lozan Anlaşması'nı yüksek sesle savunanlar arasında hatta başında yer alıyorlardı. 1. Modus Vivendi. 2 Ocak 1926'da Türk Gümrük Yasası değiştirildi. Yeni yasa Türkiye ile ticaret anlaşması olmayan ülkelerden yapılacak ithalatın gümrük tarifelerini yükseltmeyi öngörüyordu. Yasa uygulanınca Amerika en çok gözetilen ülke statüsünden yararlanamayacaktı ve dolayısıyla Amerikan mallarından daha çok gümrük alınacaktı. Bunu önlemek için 18 Şubat 1926'da Amerikan mümessili Amiral Bristol ile Türkiye Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras arasında bir modus vivendi yapıldı. Modus vivendi, geçici anlaşma anlamına gelen teknik bir uluslararası politika terimidir. Bu anlaşma 6 ay süreliydi. 20 Temmuz'da 6 ay daha uzatıldı. Bu son uzatmaydı. Türk Hariciye Vekili'nin ancak bir defa uzatma yetkisi vardı. Bu süre içinde Türk-Amerikan Dostluk ve Ticaret Anlaşması onaylanmazsa, Amerika artık en çok gözetilen ülke statüsünden yararlanamayacaktı. Bu tehdit karşısında Amerikan ticaret çevreleri, Lozan'da imzalanmış olan Türk-Amerikan Anlaşması'nı Senato'dan geçirebilmek için çabalarını arttırdılar. Amerikan basınının tutumu. Lozan'ın imzalanması için çaba gösteren bütün bu gruplara ek olarak Amerikan basınının bir bölümü de Lozan Anlaşması'nın onaylanmasından yanaydı. Eskiden Türklere karşı sürekli yayın yapmış ve Ermenilerin avukatı kesilmiş olan The New York Times Herald Tribune gazetesi bu defa Türk yanlısı görünüyor ve Lozan Anlaşması'nı savunuyordu. The New York World gazetesi 1916'ların Enver Paşa Türkiye'si değil 1926'ların Mustafa Kemal Türkiye'si söz konusudur diyordu. Gazetedeki yazı Mustafa Kemal hükümeti ve Lozan anlaşmaları ülkenin eski aşağı ve çökmüş durumuna karşı güçlü bir başkaldırıyı simgeler. Aynı başkaldırı 1890'larda kapitülasyonları kaldırırken Japonya'da da görüldü. Lozan'da güçlü milliyetçi rejim Türkiye'nin dünya milletleri arasında eşit olarak yerini alacağını açıkladı. Avrupa bunu kabullendi. Tek başına Amerika mı karşı duracak? Aşırı milliyetçiliğin yalnız tatsız yanını düşünüp Mustafa Kemal hükümetinin sivil, siyasal ve sosyal başarılarını görmezlikten mi geleceğiz diye devam ediyordu. The Boston Herald gazetesi Lozan Anlaşması'nı engellemeye çalışanlara sert tepki gösteren gazetelerden biriydi. The Washington Post, The New York Times, The Chicago Daily News, The Boston Transcript, The Baltimore Sun gibi başka bazı gazetelerde Lozan Anlaşması'nın imzalanmasından yana tavır koymuşlardı. Profesörlerin raporu. Bu kampanya savaşları sırasında Amerikan Dış Politika Derneği Lozan Anlaşması'nı incelemek üzere Columbia Üniversitesi tarih profesörü Edward Mead Earle'ın başkanlığında tarih, devletler hukuku, uluslararası politika profesörlerinden oluşan özel bir komite kurmuş ve bu komiteye uzun bir rapor hazırlatmıştır. Bu ilginç rapor Lozan Anlaşması'nın en güçlü savunmalarından biridir. Bu rapora göre Türk-Amerikan Anlaşması, Lozan Barışı'nın bölünmez bir parçası olarak görülmeliydi. Lozan Barışı da son 150 yıldan beri yapılmış en iyi yakın doğu barışıydı. Profesörler raporunda Ermeniler konusunda da özetle şunlar söyleniyordu. Amerika hiçbir zaman Ermenilere ahdi bir vaatte bulunmamış, 1856 Paris ve 1878 Berlin anlaşmalarına taraf olmamıştır. Şimdi Ermenileri Lozan Anlaşması'na karşı kışkırtmak cinayet olacaktır. Çünkü Amerika Ermenileri gerektiğinde silahla destekleyebilecek durumda değildir. Lozan Barış Anlaşması'nda azınlıklara ilişkin hükümler vardır. Türk hükümeti azınlıklara güvenceler veriyor. Amerikalılar Ermenileri kışkırtmak ve onlara iyilik etmiş olmayacaklardır. Tersine ihanet etmiş olacaklardır. Bu kışkırtmalar sonunda Ermeniler gene ayaklanır ve gene ezilirlerse suç Ermenilerin ya da Türklerin değil, Amerikalıların olacaktır. Ermenilere karşı gerçek dostluk onları Türklere yaklaştırmak olacaktır. Bu da barış içinde gerçekleştirilebilir. Yapılacak iş Türk-Amerikan Anlaşması'nı onaylayarak Lozan Barışı'na moral güç kazandırmak olmalıdır. Amerika'nın yakın doğuya en büyük hizmeti eski yaraları sarmak, ırk ve din çatışmalarını yatıştırmak olabilir. Yoksa insanları suçlamak ve çatışmaları körüklemek değil. Sonunda Amerikan Senatosu Lozan Anlaşması'nı reddediyor. Amerika'da 1923 yılında başlayan Lozan Anlaşması tartışmaları 1926 sonuna kadar devam etti. İktidardaki Cumhuriyetçi Parti, hükümet, Dışişleri Bakanlığı, ticaret odaları, Türkiye'deki Amerikan misyonerleri anlaşmanın onaylanmasını, Türkiye ile normal ilişkiler kurulmasını savunuyorlardı. Muhalefetteki Demokrat Parti, kilisenin bir bölümü, Ermeniler, Rumlar ise anlaşmanın reddedilmesini, Türkiye ile ilişki kurulmamasını istiyorlar ve büyük gürültü koparıyorlardı. Lozan Anlaşması Amerika'da iç politika malzemesi yapılmıştı. Kavga sürerken Başkan Calvin Coolidge yönetimi anlaşmanın Senato'ya sunulmasını geciktirdi ve bekledi. Sonunda Amerikan Senatosu 18 Ocak 1927 günü Lozan Anlaşması'nı reddetti. Başkonsolos Celal Bey bu haberi Ankara'ya tellerken, "Muahhedemizin tasdik olunmadığı kemali teessürle arz olunur," diyor ve ekliyordu. "Verilen 84 rey'den 50 rey lehimizde ve 34 aleyhimizde olarak, yani sülûsan 3'te 2 rey'den 6 rey noksan ile muahhedemiz reddedilindi." Senato'nun çoğunluğu olumlu oy vermişti. Ama anlaşmanın onaylanması için gerekli olan 3'te 2 çoğunluk tutturulamamış, 6 oy eksik kalmıştı. Lozan Anlaşması oy azınlığıyla Amerikan Senatosu'nca reddedilmişti. Anlaşmanın reddedilmesine basının tepkisi. Senato'nun bu kararı Amerika'da çok geniş yankı yarattı. Lozan Anlaşması'nın onaylanmasına yana olan Amerikan Komitesi, Amerikan basınındaki yankıları, tepkileri, yorumları bir broşürde topladı. Bu broşüre göre 17 Amerikan gazetesi Senato kararını alkışlamıştı. Buna karşılık 75 gazete kararı tepkiyle karşılamıştı. Amerikan kamuoyu çoğunlukla Senato'yu ve özellikle Demokrat senatörleri eleştiriyor, suçluyor ve anlaşmanın reddedilmesine üzülüyordu. Senato kararını alkışlayan gazetelerden biri, anlaşmanın onaylanması Mustafa Kemal'in emperyalist planına teslim olmak anlamına gelecekti diyor, bir diğeri diktatör Kemal'e Amerika'nın alçakça teslim olması demek olacaktı diye yazıyor, bir üçüncü gazete Türkiye reddedildi diye başlık atmıştı. Bir taşra gazetesi Lozan Anlaşması çöp sepetine atıldı, yeri orasıydı diye seviniyordu. Buna karşılık Amerikan gazetelerinin çoğu Senato kararını aptallık, dar görüşlülük, partizanlık, büyük hata, gaf olarak görüyor ve eleştiriyorlardı. Washington Star, kaybeden Türkiye değil Amerika'dır diyordu 19 Ocak 1927. Houston Chronicle, anlaşmayı reddetmekle ne kazanacağımızı anlamak zordur ama ne kadar çok şey kaybedeceğimizi görmek kolaydır diye ekliyordu 30 Ocak 1927. The New York Herald Tribune, Senato azınlığı sağduyu diplomasisini eski ön yargılara feda etti diye yazıyordu 19 Ocak 1927. The New York Times pek suya sabuna dokunmayan bir tutum içinde görünüyor, Türkiye'ye olgunluk öğütlüyor, şimdi gerçek soru Türkiye bundan sonra ne yapacak sorusudur diyordu 20 Ocak 1927. Türkiye'nin tepkisi. Bu arada Amerikalılar Türkiye'nin sert tepki göstermesinden, misilleme yapmasından kaygı duyuyorlardı. Madem ki Amerikan Senatosu Lozan Anlaşması'nı reddetmişti, madem ki iki ülke arasında normal diplomatik ilişkiler kurulmasının önünü kesmişti, öyleyse Türkiye haklı olarak Amerika'ya sert tepki gösterebilir, Türkiye'deki Amerikalılara karşı bazı önlemler alabilirdi. Fakat Türk hükümeti bu yola gitmedi. Türkiye'deki Amerikan okullarını kapatmaya, Amerika'yı en çok gözetilen ülke hakkından yoksun bırakmaya kalkışmadı. Şaşılacak bir ağırbaşlılık ve soğukkanlılık sergiledi. Türk basınının da Amerika'ya tepkisi yumuşak oldu ve kısa sürdü. İstanbul'daki İngiliz Büyükelçisi Sir George R. Clarke'a göre Türkiye'nin Amerika'ya sert tepki göstermemesinin başlıca nedenleri şunlardı. Türkler Amerikan hükümetinin Lozan Anlaşması'nın onaylanmasından yana olduğunu biliyorlardı ve Senato'nun kararını Amerikan iç politika çekişmelerine bağlıyorlardı. Amerika'nın iç politikası ise Türklerden çok Amerikalıları ilgilendirirdi. Türk hükümeti ayrıca Lozan Anlaşması'nı reddetmekle Amerika'nın Türkiye'ye ciddi bir zarar veremeyeceğini görüyordu. Pek rahatsızlık duyulmadan Amerika'da duyguların değişmesi beklenebilirdi. İkinci modus vivendi. Senato kararı üzerine Türkiye'nin tepkisini önlemek, Türk hükümetini yatıştırmak amacıyla Amiral Bristol hemen İstanbul'dan Ankara'ya gönderildi. Amiral Bristol kararın Amerikan iç politika çekişmelerinin bir sonucu olduğunu, Amerikan kamuoyunun ve hükümetinin görüşlerini yansıtmadığını Türk yetkililerine anlattı. Türk yetkililer kaygıya kapılmamışlar, Amerika'ya karşı önlemler alma yoluna gitmemişlerdi. Ama Amerika'da azınlığın çoğunluğa egemen olmasına biraz şaşırdıklarını da gizlememişlerdi. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te Amiral Bristol'un önünde Ankara'da yaptığı bir konuşmasında bu noktaya değinmiş, kültürlü ve uygar bir ülkede bağnaz bir azınlığın nasıl olup da aydın çoğunluğa istediğini empoze edebildiğini anlayamadığını söylemişti. Gerek Türkiye'de gerekse Amerika'da anlaşmanın yeniden Senato'ya sunulmasını isteyenler ve bekleyenler vardı. Amiral Bristol da bunların arasındaydı. Ama Amerikan Dışişleri Bakanlığı Lozan Anlaşması'nı Senato'dan geçirmek için yeni bir denemeye kalkışmadı. Buna karşılık Türk-Amerikan ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla bir modus vivendi yapılması için Amiral Bristol'a yetki verdi. Bristol, Amerika'nın artık kapitülasyonlardan vazgeçtiğini Türk hükümetine resmen bildirecekti. Türk hükümeti de Lozan Anlaşması'nın Amerikan Senatosu'ndan geçirilmesini beklemek yerine yeni bir anlaşma yapılmasını tercih ediyordu. Amiral Bristol yapılacak yeni anlaşmanın da Senato'dan geçmemesi kaygısını belirtince nota değiş tokuş yoluyla bir modus vivendi yapılması daha uygun görüldü. Bunun Senato'ya sunulmasına gerek yoktu. Türkiye Dışişleri Bakanı Dr. Tevfik Rüştü Aras ile Amiral Bristol arasında Ankara'da 3 hafta kadar süren görüşmeler yapıldı. Sonunda 17 Şubat 1927 günü notalar imzalanıp değiş tokuş edildi. İmzalandığı gün yani 17 Şubat 1927 günü yürürlüğe giren bu modus vivendi ile 10 yıllık bir aradan sonra Türk-Amerikan ilişkilerinin yeniden kurulması sağlandı. Oyunları bozulmuş olan Amerika'daki Ermeni lobisi bu defa yapılan modus vivendiye karşı protesto seslerini yükseltti. Ermeni komitesinin lideri Gerard Kardashian grubu ve diğer Türk düşmanları anlaşmaya sert tepki gösterdiler. Hele Türk-Amerikan ilişkilerinin büyükelçilik düzeyinde yeniden kurulacağı ve yakında Türk büyükelçisinin Washington'da göreve başlayacağı haberi Ermeni lobisini büsbütün çileden çıkardı. Ermeni avukat Vahan Kardashian, Amerikan Başkanı Coolidge, Dışişleri Bakanı Kellogg'a küstahlık derecesine varan mektuplar gönderdi. Türk-Amerikan modus vivendi anlaşmasının Amerikan anayasasına aykırı olarak yapıldığını, Dışişleri Bakanlığı'nın Senato'yu atlayarak Türkiye ile ilişki kuramayacağını ileri sürdü. Ermeni lobisi Amerika'nın çeşitli yerlerine mitingler de düzenledi. Mitinglerden de Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na protesto telgrafları çekildi. Dışişleri Bakanlığı biraz rahatsız olmakla birlikte protestoları duymazlıktan geldi. Modus vivendi anlaşmasının yapılmasına kısa bir süre sonra Türk-Amerikan diplomatik ilişkilerinin yeniden kurulmasına gidildi. 24 Mayıs 1927 tarihinde Joseph C. Groove, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'ne atandı. Büyükelçi Groove, Lozan'da Türk-Amerikan Dostluk ve Ticaret Anlaşması'nı imzalamış olan kişiydi. Groove 21 Eylül 1927 günü İstanbul'a, iki gün sonra da Ankara'ya geldi ve 12 Ekim'de Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal'e güven mektubunu sundu. 3 gün sonra Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyük Kongresi açıldı. Bu kongrede Atatürk tarihi eseri Büyük Nutuğu kürsüden okurken Büyükelçi Groove Cumhurbaşkanlığı locasından onu dinliyordu. Atatürk bir dostluk jesti olarak kendi locasını yeni Amerikan Büyükelçisine vermişti. İlk Türk Büyükelçisi Ahmet Muhtar Bey Amerika'da. Groove Türkiye'ye atanırken Türkiye'de Ahmet Muhtar Bey'i Washington Büyükelçiliğine atadı. 25 Mayıs 1927 günü Amerika'dan agreman istendi. Amerikan hükümeti bu seçimi hemen kabul etti. Ancak Ahmet Muhtar Bey'in Washington'a gidişi epeyce gecikti. Amerikan Büyükelçisi Groove Türkiye'de göreve başladığı halde Ahmet Muhtar Bey hala Türkiye'deydi. Oysa o yıllarda ikili diplomatik ilişkiler kurulurken iki ülke elçilerinin aynı günlerde, hatta aynı gün göreve başlamalarına özen gösteriliyordu. Böyle olduğu halde Amerika'ya atanan Büyükelçimiz göreve başlamayı neden geciktirmişti? Bu gecikmenin siyasi bir nedeni vardı. Türkiye, Amerika'daki kışkırtmaları, kaynaşmaları kolluyordu. Türk-Amerikan ilişkilerinin yeniden kurulmasına karşı Amerika'da yürütülen protesto kampanyasının yatışmasını bekliyordu. Ermeni Komitesi'nin ve Lozan Anlaşması'na hayır diyen komitenin başı James V. Girard, Türk Büyükelçisi'nin Amerika'ya varışı öncesinde yeniden işe koyulmuştu. New York'un Ermeni komitecilerini, Rum bağnazlarını ayağa kaldırmıştı. Amerikan basınını da durmadan körüklüyor, kin kusuyordu. Türkiye ile diplomatik ilişki kurulamaz, Senato Lozan Anlaşması'nı reddetti diyordu. Şubat'ta yapılan modus vivendi'yi Senato iradesine meydan okumak olarak gösteriyor, anayasaya aykırı buluyordu. Amerika'daki Ermeni lobisinin lideri James W. Gerard, Ahmet Muhtar Bey'in Washington'a varışından sonra da saldırılarını ve kışkırtmalarını sürdürdü. 1 Aralık 1927 günde Amerikan gazeteleri Gerard'ın yeni demeçlerini yayınladılar. Bunlarda da Türk Büyükelçisi ve Türkiye ağır biçimde suçlanıyordu. Türkiye'nin temsilcisinin ve Türkiye'nin Amerika'da uğradığı ağır hakaret karşısında Türk basınının da aynı ölçüde patlayacağı umulurdu. Fakat öyle olmadı. İlk günlerde Türk gazetelerinde hiçbir yorum görülmedi. Daha sonraları çıkmaya başlayan başyazılarda pek yumuşaktı. Sadece Gerard ile Ermeniler ve Rumlar hedef alınıyor, Amerikalılara sitem bile edilmiyordu. Türk gazetelerin bu tutumu Amerikan Büyükelçisi'ni bile şaşırtmıştı. Groove, Türk basınının tutumu şaşılacak kadar ılımlı diyor ve 6 Aralık gününe kadar Türk gazetelerinde hiçbir yorum görülmediğini ekliyordu.